Ayrım 6, Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, sayfa 77. 4. Bölüm, Golden Dawn, Hint Okyanusu. Saldırgan Jannike dağının ağzını ve burnunu mengene gibi sıkıştırmış, nefes almasını engelliyordu. Adamla mücadele etmek için yaptığı her hareket sonrasında durum daha da kötüleşiyordu. Baskıya rağmen biraz kıpırdanıp anca bayılmasını önlemeye yetecek kadar bir nefes alabildi. Önce bir tarafa sonra diğer tarafa dönmeye çabaladı ama yüzündeki elden kurtulamadı. Neredeyse bilincini yitirmek üzereydi ve hiçbir şey yapamıyordu. Boğulmak gibiydi bu, hayal edebileceği en dehşet verici ölüm şekliydi. Tek farkı ölümün kendisini yutan soğuk sulardan değil, bir yabancının ellerinden gelmesiydi. Jannike son bir kez daha debelendi. Kurtulmak için umutsuz bir çırpınışta daha bulundu. Nefes nefese uyanıp başını kaldırmaya çalıştı. Ama üzerine örten nevresim ve battaniye onu tekrar yatağa çekti. Burnundan saf oksijen almasını sağlayan plastik hortum boğazının etrafında dolanmıştı ve astım kriziyle birlikte nefesinin iyice kesilmesine sebep oluyordu. Uykusunda her astım krizine yakalandığında gördüğü kabusun etkisiyle buz kesen Yanni, başucundaki komodine uzanarak astım spreyini alırken geminin revirinde olduğunu hayal meyal hatırlamaya başladı. Ventolin adlı spreyi ağzına dayayıp birkaç doz püskürttü ve sıvıyla dolu ciğerlerinin izin verdiği ölçüde derin derin nefes aldı. İlaç kapalı nefes borusunu açtıkça Yanni daha fazla ilaç teneffüs etti ve krizin en kötü etkileri yavaş yavaş azalmaya yüz tuttu. Kabusun etkisiyle deli gibi çarpan kalbi ve o telaşla burun deliğinin birinden çıkardığı plastik oksijen hortumu durumunun daha da düzelmesini engelliyordu. Hortumu yeniden düzeltti ve etkisi hemen kendini gösterdi. Yatağın üzerindeki ekrana baktığında karnındaki oksijen düzeyinin hızla yükselmekte olduğunu gördü. Nevresimlerini düzeltti ve eğimli yatağın içine iyice gömüldü. Revirdeki üçüncü günüydü. Sonu gelmeyen saatler boyunca yalnızlığının ve sıkıntının aklını kaçıracak gibi oluşunun üçüncü günüydü. Ciğerlerinin böyle hastalıklı oluşuna lanet ediyordu. Arkadaşları sürekli uğruyordu ama hiçbirisinin kalmak istemediğinin farkındaydı. Bu yüzden onları suçladığı da yoktu zaten. Balık gibi havayı içine çekişini ve spreyi emişini izlemenin zevkli bir tarafı yoktu. Revirdeki tek hemşireye çarşaflarını değiştirmesini söyleyecek gücü kendinde bulamamıştı. Kim bilir vücudu nasıl kokuyordu? Yatağın etrafındaki perde birdenbire açılıverdi. Doktor Passman o kadar sessiz yürüyordu ki Yanni adamın bakım odasına ne zaman girdiğini fark etmemişti. İngiltere'den gelmiş 60'larında bir emekli kalp cerrahıydı. Boşandıktan sonra mesleğini yapmayı da bırakmış, hem daha huzurlu bir hayat yaşamak hem de eski karısını daha önce kazandığı paranın yarısından mahrum etmek için Golden Cruise Lines şirketinde gemi doktoru olarak işe başlamıştı. ''Çığlık attığını duydum.'' dedi hastasından çok monitörlere bakarak. ''İyi misin?'' ''Sadece yine bir kriz daha.'' Yanni zorla gülümsedi. ''Üç gündür gelenlerin aynısı.'' Sonra canlı İskandinav aksanı ile ekledi. ''Daha önceki kadar kötü değildi. Sanırım geçiyor.'' ''Bırak buna ben karar vereyim.'' dedi sonunda yüzüne bakarak. Gözlerinden endişe okunuyordu. ''Cildin mosmor olmuş. Benim kızımda da kronik astım var ama senin gibi değil durumu.'' ''Ben alıştım artık.'' diyerek omuzlarını silkti Jannike. ''İlk krize 5 yaşındayken yakalanmıştım. Yani hayatımın 1/4'ünde bununla uğraştım.'' ''Ben de onu soracaktım. Ailende başka kimsede var mı bu hastalık?'' ''Hiç kardeşim yok. Annemde de babamda da yok ama bir kere annem söylemişti. Onun annesinde daha küçük bir kızken varmış.'' Passman başını salladı. Ailelerden geçme özelliği var. Denizde toz topraktan uzakta olmanın işe yarayacağını düşünmüştüm. Ben de öyle olacağını ummuştum dedi Yanni. Yolcu gemisinde garsonluk işini kabul etmemin sebeplerinden biri de buydu. Bir de tabii rıhtıma gidip gelen balıkçı teknelerini seyretmekten başka yapılacak bir şey olmayan küçük sıkıcı kasabadan kaçma arzusuydu. Aileni özlemişsindir. 2 yıl önce kaybettim onları. Gözleri bir an için buğulandı. Trafik kazası. Çok üzüldüm. Rengin yerine gelmeye başladı dedi Passman konuyu değiştirmeye çalışarak. Soluk alıp verişin de düzeliyor gibi. Bu artık kalkabileceğim anlamına mı geliyor? Ne yazık ki hayır canım. Oksijen doygunluk düzeyin hala görmek istediğimin altında. Galiba bugün mürettebat için eğlence düzenlenmiş olması sizin için önemli değil dedi hayal kırıklığı içinde. Duvardaki saate göre partiye birkaç saat kalmıştı. Bu akşamki dans Golden Dawn 2 hafta önce Filipinler'den hareket ettiğinden beri geminin genç mürettebâ ettiği için ilk kaynaşma fırsatı olacaktı. Çoğu son derece çekici olan Norveçli garson ve hizmetçiler ile izinli personel için yolculuğun en önemli olayı olacaktı. Yani bazı genç yolcuların da katılacağını biliyordu. Bu herkesin bir hafta boyunca konuştuğu tek şeydi. Hayır değil dedi doktor. Revir'in kapısı açıldı ve içeri Yanni'nin Golden Dawn'daki en iyi arkadaşları Elsa ve Karin parfüm kokuları içinde girdiler. İkisi de Yanni'den birkaç yaş küçüktü. Münihliydiler ve 3 yıldır yolcu gemilerinde çalışıyorlardı. Elsa pasta şefiydi ve Karin de Yannike ile aynı restoran vardiyasında çalışıyordu. Tepeden tırnağa süslenmişlerdi. Karin iri göğüslerini ortaya çıkaran fitilli askıları olan siyah bir elbise giymişti. Elsa'nın üzerinde de tek parça bir elbise vardı ve uçuşan kumaşın altında hiçbir çizgi izi olmadığına bakılırsa içine de bir şey giymemişti. İkisi de aşırı makyajlıydı ve kıkırdayıp duruyorlardı. ''Kendini nasıl hissediyorsun?'' diye sordu Elsa pasmını umursamadan yatağın kenarına ilişerek. ''Kıskanç. Partiye katılacak kadar iyileşmedin mi?'' Karin sanki Yannike'nin astımı doktorun suçuymuş gibi adama kötü kötü baktı. Yanni alnına dökülmüş terli saçlarını eliyle geriye savurarak ''Öyle bile olsa sizin gibi giyinme şansım yok ki'' dedi. ''Sence Michael beğenecek mi?'' Karin ayaklarının ucunda bir balerin gibi döndü. ''Deli olacak'' diye karşılık verdi Elsa arkadaşına. ''Geleceğinden emin misin?'' diyen Yanni göğsünü sıkıştıran ağrıya rağmen dedikoduya katıldı. Michael servis yaptıkları masada oturan yolculardan biriydi. Mavi gözlü, sarı saçlı ve sürekli egzersiz yaptığı belli olan vücuduyla hoş bir Kaliforniyalıydı. Kadın mürettebat onun gemideki en yakışıklı erkek olduğu konusunda görüş birliğine varmış gibiydi. Yanni Karin ve Michael'ın birkaç kere iyice samimi olduklarını da biliyordu. Karin elbisesini düzelterek ''Bana geleceğim dediği için artık eminim'' dedi. Pasman lafa girerek sordu. ''Onun bir responsivist oluşu seni rahatsız etmiyor mu?'' Doktora bir bakış atarak ''Ben 4 erkek ve 3 kız kardeşle birlikte büyüdüm. Çocuk sahibi olmamanın da çok da kötü bir fikir olduğunu sanmıyorum.'' dedi. ''Responsivizm çocuk yapmamaktan daha öte bir şey.'' diye ısrar etti doktor. Karin gemiyi gezi için kiralayan grubun neye inandığını bilmemeyi bir hakaret olarak kabul etti. ''Evet, ayrıca 3. Dünya ülkesi kadınlarına bir seçenek sunarak aile planlaması yoluyla insanlığa yardım etmek ve dünyamızın çok kalabalık yerlerindeki yükü azaltmaya çalışmaktır.'' Doktor Lydell Cooper 1970'lerde bu hareketi başlattığında dünya nüfusu 3 milyardı. Bugün bunun 2 katı ve artış hızı yavaşlamıyor. 100 bin yıldır yeryüzünde yaşamış olan tüm insanların %10'u kadar insan yaşıyor şu anda. Ben de geminin her yerine astıkları bilgi levhalarını okudum dedi doktor yutmadığını belli ederek. Fakat responsivizmin toplumsal bilinçliğin biraz ötesine geçtiğini düşünmüyor musun? Bir kadının katılması için tüplerini bağlatması gerekiyor. Bu bana daha çok bir tarikat gibi geldi. Michael da insanların kendisine sürekli aynı şeyi söylediğinden bahsediyor. Gençliğin getirdiği inatçılıkla Karin kapıldığı adamın inançlarını koruma gereğini hissediyordu. Konu hakkında her şeyi bilmemek inandığı şeyi inkar etmeyi gerektirmez. Tabii ama görüyorsun ki. Pasman yavaşça sesini kıstı. Biliyordu ki ne kadar tez öne sürerse sürsün, 20'li yaşlarında ve hormonları tam gaz çalışan bir genç kızı ikna etme şansı çok azdı. Aslında muhtemelen görmüyorsun. Bence artık Yannike'nin dinlenmesi gerekiyor. Partiden sonra ona her şeyi anlatırsınız. Yanni'nin yanından ayrıldı. Sen iyi olacaksın değil mi tatlı bebeğim? Elsa Yanni'nin zayıf omuzlarına dokunarak sordu. ''Beni merak etme, siz güzelce eğlenmenize bakın ama yarın bana her türlü ayrıntıyı anlatacaksınız.'' ''İyi kızlar yaptıklarını anlatmaz.'' dedi Karin ve sırıttı. ''Bu durumda ikinizin de iyi kız olmasını beklemiyorum.'' İki Alman birlikte çıktılar fakat Karin bir saniye sonra geri geldi, yatağın başına eğildi. ''Haberin olsun galiba bu kez yapacağım.'' Yandy ne demek istediğini anlamıştı. Michael'ın arkadaşı için geçici bir heves olmadığını ve birkaç kere öpüşmenin dışında Michael'ın ona uzun uzun inançlarını anlattığını biliyordu. Karin, bu çok önemli bir karar. Onu o kadar iyi tanımıyorsun. Hiçbir zaman çocuk sahibi olmayı istememiştim zaten. O halde tüplerimi şimdi ya da birkaç yıl sonra bağlatmamın ne farkı var ki? Seni buna ikna etmesine izin verme dedi yani halsiz düşmüş bedeninin izin verdiği ölçüde kuvvetle. Karin iyi biriydi ama tanıdığı en güçlü insan da değildi. Beni ikna etmedi diyerek bu fikri çabucak reddetti. Bu zaten benim uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi. Annem gibi 30'unda tükenmek istemiyorum. Şimdi 45 yaşında ve 70 gösteriyor. Ben almayayım teşekkürler dedi ışıl ışıl bir gülümsemeyle. Üstelik Yunanistan'a ayak basana kadar bir şey olmayacak zaten. Yanni dediklerinin etkisini arttırmak için Karin'in elini tuttu. Bu tüm hayatını etkileyecek bir karar. Biraz daha düşün olur mu? Tamam dedi Karin sanki anne babasına cevap verir gibi. Yanni arkadaşını kısa bir an kucakladı. Güzel şimdi git benim için de eğlen. Emin olabilirsin. Parfüm kokuları kızlar gittikten sonra uzun bir süre havada asılı kaldı. Yanni'nin yüzü derin düşüncelerle kırıştı. Geminin Pire limanına varması bir haftayı bulacaktı. Bu süre içinde Elsa ile birlikte Karin'i bu fikrinden vazgeçirebileceklerini düşünerek umutlandı. Responsivist olmanın ön koşullarından biri kısırlaşmaktı. Erkekler için vazektomi, kadınlar için tüp bağlama operasyonu demekti bu. İlkelerinden biri de zaten yeterinden fazla insanın yaşadığı gezegenimize daha fazla çocuk getirmemekti. İleride geri dönüşü olmayan, dramatik, pahalı ve atılması çok zor bir ilk adımdı bu. Bu kadar genç yaşta yakışıklı bir adamı yatağa atmak için böyle bir bedel ödemesi gerekmiyordu Karin'in. Uyuyakalmıştı ve tekrar uyandığında birkaç saat geçmiş olduğunu fark etti. Geminin motorlarının derinden gelen sesini duyabiliyordu. Ama Hint Okyanusu'nun çalkantılı sularının sakinleştirici sallantısını hissetmiyordu. Yalnızlıktan canı sıkılmıştı. Bir an kalkıp yatağın altındaki elbiselerini giyip balo salonuna gizlice gidip bir göz atmayı düşündü. Fakat kendisinde bunu yapacak gücü bulamadı ve gözlerini yeniden kapadı. Saldırgan eliyle boğazına sarılıp sıkmadan hemen önce bir şangırtı duydu. Yannika aniden uyandı. Spreyine uzandığında odanın kapısı açıldı ve arkadaki ofisin parlak ışıkları odanın içine doldu. Astım krizinin de etkisiyle gördüğü şeyin ne olduğunu pek anlayamadı. Doktor Passman odaya daldı. Üzerinde bir bornoz vardı ve ayakları çıplaktı. Bornozun önü ve yüzü kan içinde gibi görünüyordu. Yannika hızla spreyi emerek uykulu gözlerini açmaya uğraşıyordu. Passman karga gibi rahatsız edici bir ses çıkarttı ve ağzından kan gelmeye başladı. Zar zor iki adım daha atlama sanki diz bağları çözülmüş gibi geriye yığıldı ve vücudu bir şapırtıyla muşamba döşemeye çarptı. Yanni adamın bütün vücudunu dolaşan dalgalanmalar gördü. Sanki içi sıvılaşıyor gibiydi. Birkaç saniye içinde kendi kanından oluşan yapışkan bir hendekle çevrilmişti. Yatak örtüsünü daha sert avuçladı. Nefes alamadığını fark edince spreyi içine çekmeye başladı. Derken odaya başka biri girdi. Kısa siyah elbisesiyle Karin'di. Şiddetle öksürüyor, parlak bir sprey halinde kan kusarak kırıltılarla ve acıyla kasılıyordu. Yanni gördüğü şey karşısında dehşete kapılarak aynı anda gelen öksürüğüyle birlikte bir çığlık attı. Karin bir şeyler söylemeye çalıştı ama ağzından sadece sulu bir hırıltı çıktı. Solgun parmaklarıyla Yannike'ye ulaşmak istercesine kollarını yalvarırcasına uzattı. Yanni yatağın uç kısmına doğru geriye hamle yaptığı için kendisini kötü hissetti ancak ileriye gidecek iradesi yoktu. Karin'in gözünün kenarında kızıl bir gözyaşı belirdi ve çenesine doğru kalın bir iz bırakarak aktı. Göğsüne damladığında gül gibi açılarak geniş bir leke bıraktı. Birkaç saniye önce Passman'da olduğu gibi Karin'de de daha fazla ayakta kalamadı. Arkaya doğru devrilirken düşmemek için hiçbir harekette bulunmadı. Yere çarptığında sanki derisi yok gibiydi. Karin'in vücudu dağılırken her tarafa kan sıçramaya başladı. Katatonik şoka girmeden hemen önce Yannike Dahl delirmek üzere olduğundan emindi. 5. Bölüm Juan Cabrillo Harekat Merkezi'nin ön bölme duvarına yerleştirilmiş taktik ekranı o kadar zamanı bile olmadığını bilmesine rağmen birkaç saniye izledi. İran Kilo sınıfı denizaltısından fırlatılan 4 torpidodan 3'ü yelpaze gibi açılarak hedeflerine doğru ilerlerken bir tanesi o kadar yavaşlamıştı ki bilgisayar anca tahmini yerini gösterebiliyordu. İlk torpido ile konteyner gemisi Saga arasında 1 milden az bir mesafe kalmıştı. 2200 tonluk süper tanker Aggie Johnston'ın fazladan 1,5 mili vardı. Üçüncü torpil Oregon'un üzerine 40 deniz milinden fazla bir hızla geliyordu. Cabrillo torpil çarptığında dışa doğru patlayarak yıkıcı kuvvetin etkisini azaltacak olan reaktif zırhı sayesinde doğrudan isabet alsa bile Oregon'un kritik sistemlerindeki olası hasar dışında zarar görmeyeceğini biliyordu. Oregon'un sıra dışı hızı ve üstün manevra kabiliyeti sayesinde gelen balıktan kaçabileceklerini de biliyordu. Ancak o zaman kendilerini ıskalayan torpil ikinci hedef olarak Saga'yı vuracak ve geminin kaderini belirleyecekti. İki ticaret gemisi ve Oregon'u birlikte kurtarması hele yedek torpil arkadan gelirken imkansızdı. Hali Kasım'ın diğer iki gemiye üzerlerine gelen torpilleri haber verdiğini yarım yamalak bir şekilde duydu. İki geminin de yapabileceği bir şey yoktu oysa. Aggie Johnston gibi bir gemi içler acısı büyüklükte bir dönüş yarıçapına sahipti ve şu anda gittiği hızda durması için 5 mil gerekiyordu. "Uçak gemisinden hızla ayrılan iki cisim tespit ettim," dedi Mark Murphy silah istasyonundan. "Sanırım S-3B Viking bunlar. Mark 46 ya da Mark 56 torpidolarıyla donatılmış anti denizaltı savaş uçakları. Bu kilo 10 dakika içinde oldukça kötü bir gün geçirmeye başlayacak."
"Bizim için 5 dakika geç kalmış olacak," dedi Eric.
"Hali, peşimizdeki balığın menzili ne kadar?" diye sordu Cabrillo.
"3 mil.
Saga'nınki?"
"1,5.
Cabrillo sandalyesinde doğruldu, kararını vermişti. Artık zarları atıp ne geleceğine bakma zamanıydı.
"Dümenci hızı 40 deniz miline çıkar. Bizi Saga ile torpilin arasına yerleştir."
"Hay hay."
"Silahçı öndeki Gatling için kapakları aç ve şu balığa nişan al. Dipnot Gatling etkili bir makineli tüfek, mitralyöz.
Bilgisayarını ana sonar krokisine bağla. Hedef göstergesi için gözetleme direği kamerasına ihtiyacın olabilir."
"Bir saniye," dedi Mark.
"Bay Murphy," dedi sertçe Juan. "Bir saniyemiz yok."
Murphy kulak asmadı. Ana sisteme bağladığı dizüstü bilgisayarında olan bir şeye vermişti tüm dikkatini.
"Hadi bebeğim, öğreneceksin değil mi?" heyecanla söyleniyordu.
"Ne yapıyorsun?" diye öne doğru eğilerek sordu Cabrillo.
"Vapura yeni bir numara öğretiyorum."
Vapur Oregon'un süper bilgisayarına Eric'le beraber verdikleri bir isimdi. Genç bir bilgisayar korsanının SAC-NORAD sistemine girerek neredeyse bir nükleer savaş başlatması ile ilgili eski bir Matthew Broderick filminden aldıkları bir isimdi bu. Dipnot SAC-NORAD, Strategic Air Command, North, American Aerospace Defense Command, Amerikan ve Kanada Hava Kontrol Karargahları ortak birimi.
"Yeni numaralara ihtiyacımız yok. Silahçı, o Gatling'in hemen hazır olmasını istiyorum."
Murphy koltuğunu çevirerek odanın öteki tarafında kendi bilgisayarına gömülmüş olan Max Handley'e baktı.
"Bunun işe yarayacağını sanmıyorum."
"Denemeye devam et genç adam," demekle yetindi Max.
"Siz ikiniz neler olduğunu bana anlatacak mısınız?"
Juan ikisine de sırayla bakarak sordu.
"Evet, evet, evet, evet."
Mark koltuğundan fırlayıp yumruğunu havaya kaldırarak sevinç çığlıkları atmaya başladı. Yerine oturmadan deli gibi klavyenin tuşlarına basmaya başladı. Parmakları bir piyanistinkiler gibi ustalıkla klavyede geziniyordu. Logaritmalar sıralanıyor, hedeflemeler devrede, gemi bilgisayarı bizimkilerle eş zamanlı hale getirildi. Tüm kumanda bende.
"Ya neyin kumandası?"
Mark yüzünde zalim bir sırıtışla baktı.
"Kendimize çok zaman kazandıracağız."
Cabrillo'nun beti benzi attı ve dönüp Max'e baktı.
Hanley bir Buda heykeli kadar ifadesiz duruyordu. "Ciddi olamazsınız," dedi ama yardımcısının öyle olduğunun farkındaydı.
Rusların bir kere bu şeyi Kursk'un yanında patlatmaya kalktığını ve içindeki 118 kişiyi öldürdüğünü biliyorsunuz değil mi? Üstelik bu İranların yaptığı bir taklit, Tanrı aşkına.
Saga ve Torpido arasında 900 metre var dedi Linda Rose. Yük gemileri Amerikan savaş grubu ve hızla yaklaşan ASW uçakları arasındaki haberleşme kargaşasında sonar istasyonunu Linda takip ediyordu. Böylece Halley Kasım telsize yoğunlaşabiliyordu.
Sadece bir seçenek sunuyorum sana başkan dedi Max ayrıntıya girmeden.
Bırak şimdi başkanı başkanı seni kurnaz piç kurusu.
Juan yeniden taktik ekranı inceledi. Oregon'un yaklaşan torpido ve onun hedefi arasından çıkmakta olduğunu fark etti. Eğer onu vurmak istiyorlarsa suyun yoğunluğundan dolayı tam önünde durmaları gerekiyordu. Yerlerini aldıklarında aralarında çeyrek milden az bir mesafe kalacaktı ve torpil üzerlerine yüzeyin 3 metre altından gelmeye devam edecekti. Yükleme vincindeki kameradan kabriyo sakin suda torpilin bıraktığı belli belirsiz izi görebiliyordu. 40 deniz milinden daha hızlı yaklaşıyordu.
Silahçı, omurgaya dalmadan önce işini bitirmeliyiz.
İzliyorum dedi Murphy.
Eric Stoney yan iticileri ve manyeto hidrodinamiğin şiddetli tam yol geri tepmesini kullanarak Oregon'u yeniden pozisyona soktu ve tam torpilin yolunun üzerine getirdi.
Ateş izni dedi Juan.
Mark birkaç tuşa bastı. Dışarıda Oregon'un yan tarafı boyunca Gatling tabyasının zırhlı plakası sertçe açıldı ve altı namlulu silah çatırdamaya başladı. Silahın mekanizmasından aralıksız olarak 30 santimlik boş kovanlar fırlıyordu. 20 milimetrelik makineli top denizi taramaya başlayınca gemiden duman ve alevler yükseldi. Hızla ilerleyen torpilin önündeki alanda yüzlerce seyreltilmiş uranyum merminin dövdüğü deniz çalkalanmaya başladı. Mermiler suyun yüzeyinde delikler açarken buhar çıkıyor, oluşan su fiskiyeleri havalara yükseliyordu. Rus malı Test 71 torpili 200 kiloya yakın patlayıcı yüklü olarak Gatling'in menzil hizasına çıkmak üzere tüm heybetiyle ilerliyordu. Sürekli açılan ateş sonucu yeteri kadar su yolundan çekilince yaylım ateşine ait 4 mermi torpili tam ortasından vurdu. Savaş başlığı denizde yayılan şok dalgaları oluşturarak patladı. 30 metrelik bir su sütunu göğe doğru yükseldi ve bir noktadan sonra yer çekimine yenik düşerek patlamanın açtığı çukura gömüldü. Geminin kalbinde ve çok iyi yalıtılmış bir yerde olmalarına rağmen tüm mürettebat sanki tam tepelerinde gök gürlemişçesine patlamayı duydu. Juan anında Max'e dönerek "Bu bize yaklaşık 30 saniye kazandırdı, şimdi beni ikna etmelisin." dedi.
Torpidoları kablo güdümlü. Eğer bağlarını kesebilirsek hepsi hareketsiz kalır. İranlar bile bu sularda balıkların kontrolsüz bir halde dolaşmasına izin veremezler.
Ne öneriyorsun?
Çok açık değil mi? Batıralım şu lanet kiloyu.
Juan bir kez daha taktik ekrana baktı. Yanıp sönen kırmızı ışıkların yaklaşan torpillerin güzergahı kadar iki Amerikan S-3B Viking uçağına da ait olduğunu gördü. Yedek balık Oregon'a doğru hızlanırken onu vurmak üzere ilerleyen ilk silah kesişme noktası için rotasını düzeltmekteydi.
İşe yarayacağından emin misin diye arkasına bakmadan sordu.
Tabii ki hayır dedi Max. Bu zaten özürlü bir Rus silahının İran kopyası. Fakat adamların bütün gece çalışıp bir numaralı tüpü uyarladılar ve Murphy de yazılımı çalıştırabilmişe benziyor. Bence deneyelim. Eğer anlatıldığı kadar varsa hedeflerine ulaşamadan torpidoların üçünü de bertaraf edecektir.
Murphy, vapurunun her şeyini öğrendi başkan. Olabilecek en iyi şekilde kontrol edebilirim artık. Onu ama sonuçta bu nişan al ve en iyisini umut et türü bir silah. 200 deniz miliyle giden bir şeyi yönetmek kolay bir iş değil.
Kabrio birkaç saniye sonra Max ve Murphy'yi ya öpecekti ya da lanetler savuracaktı.
Dümenci, bizi baştan kilonun üzerine döndür. Silahçı, birinci tüpün dış kapaklarını aç, nişan al ve ateş.
Eric Stoney gemiyi döndürüp Murphy'nin atışı için burnunu dalgalara gömerken Oregon'un baş kısmından köpükler yükseldi.
Stoney sancak tarafına 2 derece daha diyen Mark'ın bu talimatıyla Eric iticileri çalıştırdı ve gemiyi Kilo'nun kendilerine torpilleri fırlattığı yerin tam hizasına getirdi. Linda hiç hareket etmedi değil mi?
Hayır, aynı yerde durup balık sürüsü için kablo boşaltmakla meşgul.
Rose cevap verdikten sonra kafasındaki pasif sonar kulaklıklarını çıkardı. Bu Mark'ın ihtiyaç duyduğu son bilgiydi. Fırlatma kontrolü düğmesine bastı. Gemiyi titretecek kadar güçlü bir sıkışmış hava patlamasıyla yenilenmiş tüp roket torpili neredeyse 50 deniz mili hızla dışarıya fırlattı. Bu torpilin özel tasarlanmış burun konisinin silahın etrafında bir yüksek basınçlı hava kabarcığı oluşturması için yeteri kadar yüksek bir hızdı.
Üzerine monte edilmiş bilgisayar torpilin yavaşladığını tespit eder etmez kulakları sağır edici bir kükremeyle roketi ateşlendi ve dengeleyici kanatları açıldı. İranlıların deyimiyle Hud ya da Balina adlı roket torpil suyun sürtünmesini neredeyse yok eden bir süper kavidasyon kabarcık zarf içinde okyanusu yararak ilerliyordu. İşin özünde uçuyordu ve hemen 230 deniz miline çıktı. Arkasında bıraktığı iz kaynayan bir buhar kazanını andırıyordu. En tepedeki kameranın görüntüsünde denizin Oregon'un burnundan başlayıp bir fay hattı gibi saniyede 130 metre hızla yarıldığı izlenebiliyordu.
''O ne gidiş öyle be?'' diye haykırdı içlerinden biri.
''Hedefe uzaklık?'' diye sordu Juan.
''2700 metre'' dedi Linda. ''Düzeltiyorum. 2400, 2100, 1900...''
''Bay Murphy, patlatma için hazır olun.'' diye emir verdi Juan.
''Kiloyu batırmak istemiyor musunuz?''
''Ve şu anda içinde bulunduğumuzdan daha büyük bir uluslararası olaya mı sebep olalım?'' ''Yok, teşekkürler. Sadece biraz kulaklarını çekip denizaltının burnundan çıkan güdümleme kablolarını kopartacağım.''
''Ne kadar yaklaşacak?''
Juan taktik ekranı kontrol ederek torpilleriyle hedef aldığı Aggie Johnston ve Oregon arasındaki mesafeyle gemilerin kendi aralarındaki uzaklığı kestirdi. Johnston'ın isabet alıp parçalanması için 30 saniyeden az zaman kalmıştı. Roket torpilin düz ekranı yarıp geçişine baktı. O kadar hızlıydı ki bilgisayar her saniye görüntüyü yenilemek zorunda kalıyordu. Kiloya vereceği hasarın yeni bir parti torpil fırlatmasına engel olacak kadar güçlü, ancak denizaltıyı batırmayacak boyutta olacağından emin olmalıydı.
''900 metre başkan'' diye seslendi Linda. Gerçi Juan geriye sayan rakamları ekrandan da izleyebiliyordu. Şu anda torpil ile Johnson arasında 200 metreden az bir mesafe kalmıştı. Söz konusu olan hız ve açılar karmaşıktı ama Juan bunlarla baş edebiliyordu.
''Bekle'' dedi. ''Roketi erken patlatırsa tüm kabloları kopartmama ihtimali vardı. Geç kalırsa kilonun 53 mürettebatı ölecekti.''
''Bekle'' diye tekrarlayarak balinanın denizi yarışını ve süper tankerin gövdesine doğru suyun yırtılışını izledi. Bir torpil hedefinden 45 metre, diğeri ise 270 metre uzaktaydı. Ancak göreli hızları o kadar farklıydı ki her ikisi de hedeflerine aynı anda erişecekti.
Şimdi!
Mark torpilin gövdesindeki bilgisayara kendini imha etmesini bildiren sinyali gönderecek olan düğmeye bastı. Savaş başlığı ve kalan katı yakıt saniyenin kesri kadar bir süre sonra patladı ve sudan havaya doğru yükselen bir geyser oluşturdu. Aynı anda 15 metre derinliğinde ve bir o kadar da genişliği olan bir çukur açıldı denizin içinde. Sersemletici bir şok dalgası yayıldı etrafa. Oregon'un burnuna çarpan dalga Johnston'u yandan vurdu ve koca gemiyi hafifçe iskele tarafına yatırdı. Patlamanın denizin üzerine dövmeye devam eden akustik darbeleri pasif sonar sinyallerinin okunmasını imkansız hale getirmişti. Kabrio dikkatini gözetleme kulesindeki kameranın yolladığı Petromax süper tankerinin görüntülerine verdi. Dev gemi son derece ağır bir şekilde sallanarak tekrar dengesine kavuştu. Bir süre daha izlemeyi sürdürdü ve sonra dudaklarına bir gülümseme yerleşti. Gövdesine vuran bir torpilin yol açtığı bir patlama olmamıştı. Max'in planı tutmuştu. Kilo'nun gövdesinden sürüsünü yönlendirmek üzere çıkan kablolar kesilince silahlar anında devre dışı kalmıştı.
Linda bir şey duyar duymaz bana haber ver diyerek emir verdi.
Bilgisayar şimdi kendine geliyor. Birkaç saniyeye daha ihtiyacım var.
Halley koltuğunda dönerek S-3B Vikinglerden birinin pilotu neler olup bittiğini öğrenmek istiyor.
Oyalı onu derken Juan'ın gözü hala bir heykel gibi duran Linda'daydı.
Sağ eliyle sonar kulaklığını sıkıca bastırırken önündeki sonarın iki boyutlu ekranı üzerinde ışık filizleri dalıp çıkıyordu. Sonunda Juan'a dönerek ''Hiç yüksek hızlı pervane sesi yok. Yani kalan torpillerin üçü de öldü ve büyük ihtimalle şu anda suyun dibine doğru yollarına devam ediyorlar. Kilo'nun makine gürültüsünü ve içeriden gelen alarm seslerini duyuyorum.''
''Bir dakika. Tamam. Pompalar ve safra basıyorlar.''
Afacan suratında kocaman bir gülümseme belirdi. ''Başardık, yüzeye çıkıyorlar.'' Harekat merkezinden sevinç çığlıkları ve alkışlar yükseldi. Max'in bulldog gibi suratı bile bir sırıtışla aydınlandı.
''İyi iş millet, özellikle sen Bay Murphy ve tabii sen de Max. Roket torpili yükleyen ve tüp üzerinde değişiklik yapan ekibe söyleyin. Gelecek maaşlarında biraz fazlalık görecekler.''
Her ne kadar mürettebatın her üyesi şirketin karından değişken bir ölçüye göre pay alıyorsa da Cabrio üstün başarı gösterenleri ayrıca ödüllendirmeyi seviyordu. Bu etrafında oluşan sadakat çemberinin nedenlerinden biriydi. Ama esas sebep kendisinin, altındaki insanların bugüne kadar birlikte çalıştıkları en iyi doğal lider olmasıydı.
''Şuna bakın!''
Eric nefesini tuttu. Ana ekrandaki kamera görüntüsünü Kilo'nun saldırıya başladığı noktaya çevirmişti. Suda dev bir girdap oluşmuştu ve bunun ortasında denizden küt burunlu bir cisim yükselmeye başladı. İran denizaltısı yükseldikçe sanki bir denizaltı dağına çarpmış gibi yamulmuş olan gövde plakaları seçilmeye başlandı. 50 metre ötesinde patlayan roket torpilin etkisiyle normalde dış bükey olan burnu çukurlaştırmıştı. Araç kendi yarattığı dalgalarda sallanarak su yüzeyine çıkmaya devam etti. Sakinleştiğinde Stoney kamerayı hasarlı gövde plakalarına yaklaştırdı. Bu arada Oregon'un bilgisayarı geminin hareketlerinin etkisini otomatik olarak telafi ettiğinden denizaltının görüntüsü hiç hareket etmiyordu.
7. ayrımın sonu. Sayfa 93.